Ayrım 28, sayfa 378. Başım sevecenlikle sarıldı doktora. Bornozun altındaki azdıran çıplaklığıyla artarak tutkuya dönüştü öpüşmeleri, kanepeye uzandılar. Sevinç dolmuştu içine doktorun, hap almadan güçlü olduğunu duyumsuyordu. Esme de bırakmıştı kendini. Beklenmedik bir anda neleri varsa bölüşerek soluk soluğa birlikte yola çıkıp birlikte ulaştılar. Sanki ilk kez gördükleri bir yerlere. Soluğunu boşaltarak uzandı doktor. Esme başını göğsüne bırakırken, ''Yoruldun değil mi canım?'' dedi çekinir gibi. ''Yeniliyorum işte böyle. Erkendi bugün, olmamalıydı daha.'' Kollarıyla kuşattı doktor. ''Niyeymiş o?'' dedi. ''Mutlu olmadık mı?'' Yüzünü göğsüne sürüp öpücük koyarken, ''Ben hep mutluyum seninle canım.'' dedi Esme. Bir şeyler daha diyecekmiş gibi duraladı, doğruldu birden. ''Hadi yemek yiyelim, gece kalamam. İşler sürüyor bizim evde, kaçamak geldim.'' Giysilerini toparlamış çıkarken eğilip koltuğun dibindeki şekeri aldı kucağına. ''Bu terbiyesiz kız da bizi seyretti.'' dedi. ''Küçük daha anlamaz.'' dedi doktor gülerek. ''Uğur getirdi bize.'' Mutlu, yorgundu doktor. Güveni artmıştı sanki kendine. Ne alçaktı şu doğamız. Nasıl sinsi tuzaklarla koşturuyordu bizi. Ne güzel de uyku bastırmıştı. ''Yemek yiyelim.'' demeseydi keşke Esme. Pek aç değildi daha o. Kalkıp indi aşağıya. Esme'nin çıktığı banyoya girdi. Pusula takıldı kafasına gene, Mustafa takıldı. Yemeğe otururlarken sorabildi ancak. ''Telefonu kapalı Necati'nin, yeni bir şey var mı Mustafa'da?'' ''Gene bir ameliyat mı?'' demişler ne. ''Suat abi de bilmiyordu tam, bir sorayım mı?'' Yanıt beklemeden alıp çevirdi telefonu. ''Mustafa Bey'in durumunu diyordunuz bugün Suat abi, Esme ben.'' Dinledi uzunca. ''Bu akşam mı?'' ''Evet, evet, sağ olun, Doktor Nahit Bey soruyor da, iletirim.'' Kapattı. ''Saygıları selamları varmış size. Bu akşam özel uçakla Almanya'ya götürüyorlarmış Mustafa Bey'i. Bel kemiğindeki kurşunu burada almaları büyük riskmiş. Ölümü düşünmüyorlarmış da inme olasılığından korkuluyormuş şimdi.'' İkircikli kaldı doktor. Ölümü atlatması sevindiriciydi de. ''Nasıl sevinsindi? Necati niye aramadı peki? Bu kardeşi nerede?'' Alıp çevirdi telefonu, kısa bir dinlemeden sonra sıkıntıyla bıraktı masaya. ''Kapalı. Ulaşılamıyormuş. Belki de uçaktalar.'' Bir an suskun kaldı doktor. ''Neyse, ölümü atlattı ya.'' dedi üzgünce. Masanın bir köşesine küçük bir tabak koymuş, şekere de yiyecek bir şeyler veriyordu Esme. ''Bizim orada veteriner var, ona götüreyim yarın bunu ben. Aşısını filan yaptıralım.'' Kızacak gibi oldu doktor, ses çıkarmadı. ''Aklı kedi de kızın, senin yapacaklarını yapıyor, kötü mü?'' Yemekten sonra televizyona baktılar bir süre, müzik dinlediler. Kalktı Esme. Bir ara uğramaya çalışacaktı yarın. Şekeri sevdi usulca, mıncıklar gibi. Öptü doktoru, çıkıyordu ki, ''Bir dakika Esmeciğim.'' dedi doktor, ''seni arabaya bindireyim. Tedirgin oluyorum bu saatte.'' Birden dikeldi Esme. ''Ben de senin çıkmandan tedirgin oluyorum Doktor Nahit. Benim başımda bela filan yok. Geç saatlerde dolaşmaya alışığım ben. Kısıtlamaya kalkma beni lütfen.'' Yaklaşıp bir kez daha sarıldı, öptü doktoru. ''Sağlıkla kal canım, aklına kötü şeyler getirme.'' Koşturarak indi merdivenleri, sokak kapısını çektiği duyuldu. Bir şey diyemeden dikilip kalmıştı doktor. Otururken ayrımında olmadan eğilip şekeri aldı kucağına, ağır ağır okşamaya başladı. İsviçre yarasa mıydı? İzliyorlardı belli ki, onun için kışkırtıyorlardı belki de. En iyisi yatmaktı şimdi. Beklediğinden iyi uyudu gece, sabah da ona kadar yataktan çıkmadı. Kahvaltıya indiğinde gece yatarken onun için serdiği minderimsi yerden kalkıp ayaklarına dolanmaya başlamıştı şeker. Tabağındaki yemek kırıntılarını temizlemiş, gazete kağıdındaki yaprağı yapmıştı kakasını da. ''Ne çabuk öğrendi bu? Belliydi akıllı kız olduğun senin. Bir şeyler daha diyordu ki telefon çaldı, Esme'ydi. İyi şeyler duyacaksın canım, günaydın. Günaydın, hemen söyle. Fakülte bitti. Beklediğimden iyi hem de. Sınav sonuçları açıklandı sabah. İkincisi bir hafta izinliyim. Seninle mavi yolculuğa çıkıyoruz. Sözüm vardı biliyorsun. Sevinmedin mi?'' ''Sevinmenin ötesinde bir şey bu Esmeciğim. Evinizin onarımı?'' ''Üçüncüsü o. Bugün bitiyor. Dördüncüsü öğlen oradayım.'' Coşkulu konuşmadan sonra telefonu kapatınca yüreğinin bütün sıcaklığıyla beklemeye başladı Esme'yi. Birdi geldiğinde aynı coşkuyla sarıldı doktora, uzunca öpüştüler. ''Kurtuldum şu fakülte derdinden.'' diyordu. Ayrılınca ayaklarına dolanan şekeri alıp sevmeye başladı. Doktora döndü. ''Hadi çıkıp balık yiyelim kum kapıda.'' ''Bunu ne yapacağız?'' Göğsüne bastırarak ''O da gelir.'' dedi Esme. ''Oradan da veterinere götürürüm. Mavi yolculuğa da götüreceğim onu ben.'' Pek anladığı bir şey olmadığı için ses çıkarmadı doktor. Esme kucağında şeker çıktılar. Kıyı yoluna dönüp sıcağın bastırmaya başladığı parlak güneşli havada yürümeye başladılar kum kapıya doğru. ezilmekten nasılsa kurtulduğu yeri gösterdi Doktor Şeker'in karşıya geçerlerken. Anımsayacak mıydı bakalım geldiği yeri? Dünyayı gözü mü görüyordu ki Esmen'in kucağında Şekerciğin? Girdiler lokantaya, balık söylediler, şarap açtırdılar. Çın çın yaptılar Esmen'in başarısına. Mavi yolculuğu anlatıyordu Esme. 14 metrelik iki kameralı bir tekne varmış Bodrum'da tanıdık alim kaptanın. Ona telefon açmış hemen, tam önümüzdeki hafta başı boşmuş 6 günlüğüne. Kimseyi katmayalım dedim yanımıza. Kim katılacak ki? Genellikle birileriyle çıkılır ucuza gelsin diye. Tatsız biriyle çıkmışsan avu olur o yolculuk. Yok canım dedi doktor, para sorunumuz yok. Duraladı Esme. Senin sorunun değil canım dedi, konuşuyoruz, sen konuksun. Doktor da duralayıp dikeldi biraz. Bak Esmeciğim dedi, böyle yapmakla diretirsen yemin ederim gitmem. Senin paran benimkinden çok değil. Yetecek kadar param var. Paran kendine canım, eve çok harcıyorsun, üstüne varamıyorum kızıyorsun diye. Bırak artık bu dediğim dedikçiliği lütfen. Özgür kadınım diye neredeyse jigolon gibi kullanacaksın beni. Tutamayıp güldü Esme. Söyledim sana, bayağı param var benim, duruyor öyle, yazık değil mi? Peki, bölüşürüz giderleri. Hayır Esmeciğim, ben ödeyeceğim bu kez. Birden serteldi Esme. İşte böyle yapma, katkıda bulunmazsam gelmem ben. İyi gelme, biz de Şeker'le gideriz. Gülüşmeye başladılar. Bu çağrıyı yapan benim doktorcuğum. Peki bölüşelim, ne yapayım? 1/3'ünü ödersin sen. Niye? Şöyle bir dikelir gibi yaptı doktor. Artık 3 kişilik bir aileyiz biz. Aile başkanı olarak Şeker'in payını ödemek bana düşer. Kim veriyor sana aile başkanlığını? Yasalarımız. Şimdi o yasalarınızdan da... Gülüyordu doktor. Diretti sonunda, biraz güçlü olsa 2/3'ü doktorun ödemesi biçimiyle bağlandı pazarlık. Sözünü bile ettirmeden Esme ödedi yemeği. Arabaya bindiler. Doktoru sokağın başında bırakıp Şeker'le gitti Esme. Akşama doğru döndüklerinde muayenesi bir aşısı yapılmıştı. 3 aylık tekir, sahibi Doktor Nahit Kotar diye. Ev adresi de yazılı, imzalı mühürlü, bir de kimlik kartı düzenlenmişti Şeker için. Yapılan sağlık işlemleri, verilen ilaçlar da yazılıydı. Pakette kedi mamaları, bir torba kedi kumuyla kedi tuvaleti de almıştı Esme. Süslü, boncuklu bir de kolye almıştı. 4 aylık olunca takacaklardı. Avludaki köşesine yerleştirdiler özenle. Kolyeyi de bitişik duvardaki çiviye astılar. Şaka değil, 1 kişi daha vardı evde artık. Ne ödedin canım? Çekincenince sormuştu doktor. Esme'nin kucağında Şeker, merdivenlerden çıkıyorlardı. Görgüsüze bak değil mi kızım dedi Esme. Erkek işte, ne olacak? Teyzelik görevimi yaptım. Ona neymiş sanki? Değil mi canım? Değil mi güzelim benim? Okşuyordu kediyi salonda oturunca. İşte bundan korkuyordum ben de dedi. Bir adım atıyorsan önce bunu düşüneceksin. En geç 10 gün sonra 2. aşıyı yaptırmamız gerekiyormuş. 1 hafta içinde döneceğiz neyse ki. Teknede ne yapacak bakalım bu? Mavi yolculuktan söz etmeye başladı Esme. Akşam yola çıkıp çökertmede kalırlardı o gece. Löngöz, 7 Adalar, Ballısu, Sideri Adası, İngiliz Limanı, Gökova'ya kadar gideceklerdi geceleri koylarda demirleyerek. Sabahları güneşle denize atlayacaklar, yemyeşil dalların sarktığı fosforlu cam göbeği akvaryumlara dalacaklar, güneşli pırıl pırıl mavilikte yelken açacaklardı saatler boyu. Dönüşte Mersin, Cekisarönü, Tekirburnu, Klidos'tan doğru oraklar. Ertesi sabah Karaada'dan Bodrum. Balıklar benden. Oltan, ağın filan, güldü Esme. Tüple dalarım ben, dalış takımlarım var. İşleri iyi giderse levrek, çipura, saragoz, orfoz, barbun. Balığa doyarız artık. Çok güzel ahtapot yapar bizim alim kaptan. Göreceksin nasıl benzersiz günler olacak canım. Unutamayacağız anılarını. Tavla sözüm vardı sana, biliyorsun, olmadı bir türlü. Teknede öğreteceğim onu da artık. Çocuksu bir sevinç içindeydi. Hiç böyle görmemişti Esme'yi. Saatine baktı. Gidiyorum ben dedi Esme. Ustalar bekliyor, hesap keseceğiz. Gecikirsem sen ye canım. Aslında hiç aç değilim. Esme gidince kızın şaşılası sevecen tutumuna takıldı doktor gene. Hiç yapmacığı yok bu kızın da. Hele o yanı hiç yapmacık değil. Benim için tek güzel para, emeğimle kazandığım paradır, gönlümce de harcarım demişti bir gün. Bunu böyle doğal söyleyeni, böylesi kolay vereni görmedim. Seviyorum da ondan mı bana öyle geliyor, öyle olduğu için mi seviyorum? Kendi çalışıp kazananlar sakınır biraz verirken, bu tam tersine. Hele bu ev için döke saça. Yeni blender bile almış mutfağa, şuna bak, bir de Şeker çıktı şimdi. Aylığını sormamıştı hiç. İyi kazanıyor reklamcılar diye duymuştu. Primleri, yüzdeleri de varmış. Ayrıca aranan biriydi alanında. Taşra'ya gidiyordu ara sıra birkaç günlüğüne. Adana'ya, Denizli'ye, Nevşehir'e gitti son aylarda. Yeni açılan bir otel, bir iki lokal, kulüp için. Milyarlı sözler geçmişti telefonda. Vaktim yok diye çevirdiğine de tanık olmuştu kimi önerileri. Ne olursa olsun ters gene de. Bir yoluna koymak gerek bu ev harcamalarını, olmaz böyle. Ona doğru geldi Esme. Yorgunca oturduk koltuğa. Ev işi tamamdı. Masaya yiyecekleri taşımış, meyveden başka bir şeye dokunmamıştı doktor. Bir şeylere uzandı Esme de. Daha çok da şekerle ilgilendi. Erken yatalım dedi. Yarın cuma. Öğlene kadar reklam Arda işleri toparlayacağım. Öğleden sonra bay bay. Ta öteki pazartesiye kadar. 10 gün sevgilimle cennette baş başa. Gülüyordu. Sevgililerinle. Sevgilinin çoğulu olur mu? Ne bileyim oluyormuş. Kucağındaki şekeri gösteriyordu gülümser bakışıyla doktor. Şöyle bir duraladı. Evet dedi Esme kaşlarını çatar gibi yaparak. Başımıza bu bıcırık çıktı bir de. Bu ikimizin de ortağı. Eve sen getirdin bunu, unutma. Ben getirmedim Esmeciğim. Kendi geldi domuz. İyi etti. İyi ettin değil mi kızım? Oo canım diye yanağını yüzüne sürüyordu şekerin. 11'i geçiyordu yattıklarında. Kalktığında çoktan gitmişti Esme. Pazartesi sabah uçuyorlardı Bodrum'a yatarken dediği. O gün akşama doğru da tekneyle çıkıyorlardı. Alim kaptanla kesin konuşuyordu bugün. Uçak biletlerini de aldıracaktı. Mutlu bir bekleyişin içindeydi doktor da artık. Mustafa'yı düşündü. Kapı altında bulduğu pusulayı alıp baktı. Olup bitenleri yerine oturtarak olayları tam boyutları içinde algılayamıyordu doğrusu. Bir süre uzaklaşmak iyi olacaktı belki de. Necati'nin telefonunu denedi. Kapalıydı gene. Abisiyle gitti demek. Salonda kanepeye uzanmış Vivaldi dinliyordu ki merdivenlerde ayak sesiyle çıka geldi Esme. Şaşaladı doktor, hiç de beklediği gibi değildi bakışları. Durgundu. Sönükçe bir selam canımdan sonra gelip yorgunca oturdu karşı koltuğa. Ayaklarına dolanan şekeri eğilip alırken de ayrımında değildi sanki. Kötü haber var bunda. Mustafa'ya bir şey oldu. Yüreği sıkışır gibiydi doktorun. Konuşmuyorsun. İsteksizce gülümsedi Esme. Vallahi bilmiyorum ne konuşacağım dedi. Öldürme de söyle. Gene isteksizce gülümseyerek toparlandı. Ölecek bir şey yok canım dedi. Tam bilemiyorum daha da. Gidemeyecek miyiz ne? Gizli bir soluk aldı doktor. Gevşer gibi oldu. Tek derdimiz o olsun dedi. Biraz da tepki gösterir gibi. Öyle istiyordum ki. İzin mi vermiyorlar? Uyanmış gibi doğruldu Esme. İzinde bir sorun yok dedi. Toparlandı. Kürtlerle ilişkim olduğunu biliyorsun. Aslında bir bölük genç var ki bir avuç bunlar. Asıl yakınlığım onlarla benim. Büyük Kürt kuruluşları hiç yüz vermiyor bunlara. Bunlar da karşı çıkıyorlar. Anladım dedi doktor. Tam sana göre. E'si etkinlikler yapılacakmış Diyarbakır'da. Bir iki salon varmış ellerinde bunların düzenlenecek. İlle de ben yapayım istiyorlar. Sergiler açacaklarmış, toplantılar, konserler, oyunlar, film gösterileri filan. Güzel de gelip bizim haftayı buldular. Önce tepki gösterecek gibi oldu doktor. Hemen tuttu kendini, doğruldu ilgiyle. Kırık dökük anlatıyordu Esme. Türkler, Kürtler var derneklerde, üniversiteden filan, bizim çevreden. Sinemacı, ressam, tiyatrocu, edebiyatçı, tarihçi. Sevdiğim çocuklar çoğu. Bunlar onlardan da ayrı, birkaç genç burada. Diyarbakır'da epey varlarmış. Her yerde olduğu gibi Kürtlerde de böyle. Yol vermiyorlar bu çocuklara. Müzik yapmak istiyorlar, tiyatro yapmak istiyorlar, dil öğrenimi yaptırmak istiyorlar. Kurslar açıp eğiterek her konuda bir şeyler kazandırmak istiyorlar çevrelerindeki gençlere. Kendilerini kanıtlamak için dilinip duruyor bir avuç Kürt genci. Öyle heyecanla geldiler ki. Sıcak bir gülümsemeyle bakıyordu doktor. Gerçekten tam sana göre Esmeciğim. Kim bilir nasıl bir inadına aykırılık içindedirler. Niye olmasınlar? Genç, ateş gibi insanlar bunlar. Esme suskun kaldı bir. Kucağındaki şekeri okşuyordu. Ağır dalgın. Ne diyorsun? Kararı sen vereceksin. Ben ne diyeyim? Doğal ki evet demesini istiyordu o da. Ne ödeyecekler? Bilerek kışkırtmak için söylemişti. Başını kaldırıp şaşkın baktı Esme. Ne ödemesi dedi. Öyle olsa çoktan çevirirdim. Giderleri de ben karşılarım. Yolu, oteli filan. Bırakır mıyım onlara? Ne gücü var ki çocukların? O zaman gideceksin Esmeciğim. Sessiz kaldılar bir süre. Geliri göçe zorlanmış Kürt köylü çocuklarına verilecekmiş etkinliklerin dedi. Kendi kendine söylenir gibi. Bize ne? Boş ver. Gidip mavi cennette fink atalım. Doğrulup isteksizce gülümsedi Esme. Ne de böyle düşünürsün ya dedi. Ama öyle olup bitti gibi gelmişti ki bana. Bugünlere rastlaması olmaz mıydı yani? Olmazmış demek. Gülerek bakan doktora kaldırdı başını, kalkıp yanına geçti, kollarını boynuna dolayarak öptü. ''Bir şey söyleyeyim mi?'' dedi. ''Bir bakıma iyi oldu belki de. Yazbaşı, koylar tekne kaynıyordur şimdi. Eylül'de 2 hafta çıkarız hem de. Marmaris'e, Fethiye'ye kadar uzanırız. Ekincik koyu, İblis burnu, Gemiciler Adası, Ölü Deniz, Belceğiz, Kelebekler Vadisi'ne kadar gideriz. İnci gibi koylar var, birbirinden güzel.'' Saymaya başladı gene koyları. ''Çok gezmişsin oralarda.'' ''Epey dolaştım, iyi bilirim. Telefon çalmaya başlamıştı uzanırken. Yanıt bekliyorlar.'' dedi. Açtı telefonu. ''Efendim?'' ''Tamam canım, gidiyoruz. Bu akşam mı?'' ''Meralciğim, söyle o Kürt kardeşlerimizi tadına kaçırmasınlar. Pazartesinden önce olmaz.'' Duralayıp doktora baktı, kapattı telefonu eliyle. ''Yarın diyorlar ille de, geç kalıyormuşuz, çok iş varmış.'' ''Sen bilirsin.'' gibisine omuzlarını kaldırdı doktor, elini çekti telefondan. ''Kaçtaymış uçak?'' ''Tamam, biraz sonra arayacağım seni.'' Kapattı telefonu, doktora döndü. ''Ne yapıyoruz?'' ''Neyi ne yapıyoruz?'' ''Sen de gelmek istemez misin?'' Şaşırmış gibiydi doktor. Pek düşünmemişti bunu. Olur muydu? E niye olmasındı? Bilmem dedi. Yük olmam mı sana? Olmazsın da. İşe koyuldu mu ne kadar ilgilenebilirim seninle onu bilemiyorum. Sonra bana kırılmazsın değil mi canım? Duygulanmıştı doktor. Konuyu değiştirmek gereği duydu. Şeker ne olacak peki? Onu çözeriz sanıyorum. Bizim reklamarda temizlikçi Hanife var. Buralarda oturuyor. Uğrayıp bakar. Peki beni neyin diye tanıtacaksın güzelim? Ulu orta tanıdık birilerinin içine çıkacağız ilk kez. Duraladı Esme, isteksiz gülümsedi bir. Hiç durmadım üstüne dedi. Sorun mu olur diyorsun? Hiçbir şey demiyorum. Dalgın kaldı bir süre, dikeldi birden. Ne yapalım, sevgilimsin. Çoğu Kürt gençleri gibi bunlar da cinsel konularda bağnazlar ya. Çevre daha da bağnazdır. Desinler ne diyeceklerse. Diyorlardır da, diyecekler de. Güldü. Hem ayrı odalarda yatmıyor muyuz biz? Duraladı duymamış gibi. Şöyle yapalım istersen dedi doktor. Siz yarın gidin ben sonra geleyim Esmeciğim. Pazartesi pek göze batmaz o zaman. Düşündü biraz, karşı çıkmadı Esme. Açtı telefonu, olurunu bildirdi. Sakın kızma bana. Şu yaptığın mavi yolculuktan daha çok mutlu etti beni. Gülümsedi Esme. Mavi yolculuk da mutlu ederdi bizi ya, kaçmış değil. Onun tadını da çıkaracağız. Yazık ki çok az yer gördüm Türkiye'de dedi doktor. Doğu, özellikle Güneydoğu, o bölge hep gitmeyi düşlediğim yerlerdi. Bu iş bana yaradı. Benim için de ilginç yerler aslında. Van'a, Hakkari'ye gideceğiz diye kuruyorduk bizim Kürt kızlarıyla. Daha uzun gideriz oralara da seninle. Epey arkadaşım var Kürtlerden. Duraladı Esme. Var da dedi, kızlar çok ezik. Kadınlıkları, hele cinsellikleri büyük ayıpları sanki zavallıcıkların. İstiyorlar ama erkek arkadaşla yakınlık kurmaktan da ödleri patlıyor. İpi koparanlar var ya, çoğu öyle. Ne yapsınlar? Bölgenin feodal baskıları Kürt'ünü de yamyazsı etmiş, Türk'ünü de. Yalnız Kürt kızları dağda vuruşuyor bugün. Dikelir gibi baktı Esme. Evet dedi, dağda vuruşuyor. Kızı ayrı, oğlanı ayrı, birlikte haremlik selamlık vuruşuyor. Bozulur gibi oldu doktor. Doğru bir bakış mıydı yani şimdi bu kız? Bir sürü gencecik insanı toplamışlar dağ başına. Kapalı ailelerden çoğu. Köyünde, kasabasında ne olur o kızın da yakınlarının da durumu sonra? Tam sömürülecek konu. Kışkırtıp ürkütmek için birebir. Ne yaparlar halkın desteğini yitirirlerse? Burası Türkiye, dağ dediğinde o bölge kızım. Doğru bunlar da, başka sorunlar çıkmıyor mu böyle olunca? Bilmiyorum, bana ters geliyor. Hadi bir kavgaya tutuşalım bunun içinde. Kavgaya tutuşmayalım da, yazık ki ne ülkeyi tanıyoruz ne de insanlarını. Duralayıp baktı Esme'ye, gülümsedi. O düşünceliydi biraz. Seni çok sevmesem her şeyi cinselliğe bağlıyorsun diyeceğim. Öyle miyim? Göz göze bakışıp kaldılar bir süre. Nasıl bir açık yüreklilik vardı bu kızın gözlerinde. Cinsellikle baktığı için mi bağlandı sana bu yaşta? Ölçüsüzlüğün ötesinde anlayışsızlık bu, doğruyu söyle. Değilsin bir tanem dedi. Enayiliğim vardır da, sersemliğim de var benim belki biraz, ama sen de. Gülerek kesti Esme. Damarına basıyorum. Bilmem, öyle oluyor sanki. Öyle bir şey yok canım dedi Esme. Hep diyorum sana. Her dediğimiz örtüşecek mi ille de? Aynı şeyleri düşünmüyorsak doğruyu iki koldan arıyoruz demektir. Ne var kızacak? Gel de karşı çık. Büyümüş de küçülmüş bu kız. Ondan çok sana yakışır bu sözler değil mi? Ezbere söylüyor. Sen nasıl söylüyorsun? Ama sen kızıyorsun bana. Şeytanca gülümsemeyle parlıyor Esme'nin gözleri. En çok kim kızdı bugüne kadar, düşündün mü? Düşünmesine ne gerek vardı? Daha söylerken ayrımındaydı saçmaladığının doktorcuk. Çünkü damarıma basıyorsun. Gülmeye başladı Esme. İlle de bypass yapacağız erkek damarına. Doğruyu ben buldum diye kabarıp duracaksın sen de. Sessizce gülümser görünmeye çalışıyordu doktor. Hırçın bu kız, bilgiç. Sevmesem bir gün dayanmam sana, biliyor musun? O da dayanmaz sana, biliyor musun? Bilmez olur muyum? Kucaklayıp öptü Esme'yi. Zeki kadınla uğraşamam derdi. Bizim bir eczacı vardı. Ne kadar doğruymuş. Güldü Esme. Aptal erkekle uğraşmak daha güçtür. Biliyorum senin işinin daha güç olduğunu. Yüzüme vurup durma. Konuşmanı da istemiyorum artık. Yetti. Birden kızmış gibi uzanıp yine kucakladı kıkır kıkır gülmeye başlayan Esme'yi. Bütün gücüyle sıktı kollarında, öpücüklerle donattı yüzünü. Çok mutluyum dedi. Ölümüm senden olsa da. Gülüşü donar gibi oldu yüzünde Esme'nin, çekilip durdu. Yeşilçam'da da kalmadı artık bu kötü filmler dedi. At kafandan şu öldüren kadın karabasanını. Cadı değilim ben. Senin yaşamandan başka neyle mutlu olurum böyle? Doktorun bir şey demesine kalmadan kalktı. Yetti saçmaladığımız, acıktım. Ne yapıyoruz? En iyisi bir yerlere gitmekti bu güzel havada. Mamasını suyunu kaplarına koydular, şekerin çıktılar. İlginç bir iki resim sergisi varmış Beyoğlu'nda. Onlara gideriz istersen diyordu Esme. Yemeği gene Esme'nin önerisiyle Eminönü'nde limana bakan bir köprü altı lokantasında yediler. Çıkıp Haliç'i, Galata sırtlarını seyrederek tek tüp konuşmalarla kol kola Karaköy'e yürüdüler ağırdan. Tünelle Beyoğlu'na çıktılar. Galatasaray'a doğru giderlerken yol boyu kitapçılara uğrayıp kitaplara baktılar. Goya'yı çok sevdiğini biliyordu Esme'nin. Kalın, güzel, ederi yüksek bir Goya reprodüksiyonları albümünü doktor hiçbir şey demeden sardırmaya kalkınca şaşalar gibi oldu Esme. ''Ne yapacaksın bunu?'' ''Akşama yeriz.'' dedim. Güldü Esme. ''Goya'yı çok severim. Aldım.'' dedi doktor. ''Sen sevmeyebilirsin.'' Öyle ciddi söylemişti ki. ''Ben mi sevmem?'' diye gözlerini açarak çıkıştı birden Esme. ''Kızma canım. O ki seviyorsun, sana veririm.'' Boş bulunup işletildiğini anlayınca gülümsedi. ''Çok para.'' dedi, konuyu atlamak ister gibi. ''Paramı emeğimle kazandım. İstediğim gibi harcarım.'' Sımsıcak gülüyordu Esme. Sokağa çıkınca asılıp kendine bastırdı doktorun kolunu. Sağ ol canım dedi. Sevindirdin beni. Galatasaray'daki sergi oldukça kalabalıktı. Kızlı oğlanlı tanıdığı birileri Esme'nin çevresine doluştular hemen. Sanat tutkulusu doktor Nahit Bey diye tanıttı bu yaşlı amcayı Esme ya. Kim soralı olmadı. Yalnız bir kız sinsice gülerek bakıyormuş gibi geldi doktora. Yanındaki kıza da eğilip bir şeyler fısıldadı sanki. Fakülteden toplu gelmişler sergiye. Buradan da bir gösteri varmış, bilmem nerede, oraya gideceklermiş. Ressam Ankara'daymış serginin. Konuşulanlara kulak verdi. Eleştiriden çok bilgiççe çekiştirmelerdi resimler üzerine söyledikleri. Ressamını tanıyorlardı. Akademiden yeni çıkmış, çevrelerinden biri olmalıydı. Esme konuşmuyordu pek. Doktor da sevmemişti aslında. Soyut, somut karışımı, özenti boyamalardı çoğun. Çocuklardan sonra onlar da çıktılar. Resimler üzerinde değil de yerin kullanımı, tabloların asılma düzeni üstüne bir şeyler söyledi Esme. İyi bir sergileme değildi. Parmak kapıdaki sergi ilginç geldi doktora. Atina'da yaşayan kocası Türk bir Rum kadın ressamınmış bu da. Böcekler böceksileri adı. Birbirine girmiş renkli böcekler, tırtıllar, arılar ya da benzerleriyle sıcak renklerin kaynaştırdığı, ara ara seçilebilen kadınla erkekli çıplak insan figürleri, belli belirsiz çıkar sanabilen yüzler vardı tablolarda. Birbirini yinelemeden apayrı çizgiler, renklerle aynı temayı işliyordu resimler. Sergi adının algılatabileceği taşlama, takılma değil, sevinç, coşku egemendi anlatımda. Yağlı boyaydı hepsi de. Renk arayışını, kullanımını özgün, çarpıcı bulmuştu Esme. Doğanın cıvıltısı var demişti, renklerin kaynaştığı bir köşeyi göstererek. Evet öyleydi, özünde o vardı resimlerin. Buradaki yerleştirme, sergileme üstüne de eleştirel sözler etti. Onlar da doğru görünmüştü doktora. Bilmediği şeyi söyler mi hiç bu kız? Çıkıp Taksim'e doğru yürürlerken ben gideyim diye duraladı. Gece doktorda kalacaktı. Valizini alıp gelirse sabah çıkıp gitmek daha kolay olurdu. Ayrıldılar, eve döndü doktor. Esme valiziyle geldiğinde salonda masayı kurmuştu. Mutfakta yemekleri ısıtıyor, salata yapıyordu. Yiyecekleri, içecekleri tepsiye alıp salona çıktılar. Rakı iyi giderdi bu akşam. Şeker de merdivenleri tırmanmıştı zorlanarak. Dolanıp duruyordu ayaklarının dibinde. Masanın bir ucunda ona da yiyecek verdi, Esme okşadı. Yemekte de sonra da temel konu Diyarbakır yolculuğu oldu. Aykırı görünecek siyasal ağırlıklı sorunlara değinmekten, çatışmaya düşeriz kaygısıyla hep kaçınmıştı doktor. Mustafa'nın vurulması olayıyla Kürtler üzerinde sürüp giderken konuşma ağırdan Kürt sorununun siyasal çözümünde odaklandı. Umduğundan çok da Esmen'in bildikleri bu konuda. PKK, Komkar, Rızgari, daha bir sürü Kürt örgütleri, aralarındaki didişmeler, çatışmalar üzerine epey bilgisi vardı. Mezopotamya Kültür Merkezi'nden dışındakilerden arkadaşlar edinmişti. Kürtlere yakınlık duyduğunu da saklamıyordu. Aslında atak olan davranışlarını bu konuda da tutuklayan, aileden gelen siyasal baskılara karşı duyduğu tepki olmalıydı. İçine yerleşmiş kuşkulu çekingen davranış tüm siyasal edimlere, eylemlere uzak bakmaya, soğuk yaklaşmaya itiyor bunu. Biraz ırgalamak gerek. Kürt sorunu temel sorun. Onu çözmeden bir yere varamaz ülke. Sessiz, dalgın Esme, isteksizce aldı. Öyle de hangi temel sorun nerede çözülebilmiş ki dedi ağırdan. Kolu kanadı kırık görünüp dikine tıraş konuşacak gene. Gülümseyip gevşemeye çalıştı doktor. Bu kadar karamsar olmaya gerek var mı Esmeciğim dedi Sevecen bir sesle. Kimi sorunlar çözülmüş olmasaydı şu toplumda kim çağırabilirdi seni bugün Diyarbakır'a söz gelimi, salon düzenlemeye? Duymamış gibi sessiz, dalgın durdu bir süre Esme. Minik bir yudum aldı rakısından. Kendimizi avutacak bir sürü olgu bulunur dedi. Bunlar cicide takılar. Gövde çirkin, temel sorun diyorsun sen sevgilim. Duraladı doktor. Evet doğru söylüyordu kız, doğru söylüyordu da. Sorunun temelden çözümü için birikimler gerekir Esmeciğim aslında. Söyleyeceklerin hepsini biliyorum canım diye kesti Esme. Evet aslında binlerce yıllık erkek toplumu aynı acımasızlıkla, aynı çirkefte debelenip duruyor. Ordu gidiyor Kürtlerin üstüne kan döküyor, işkence yapıyor. Tövbe dedirtecek. 2000 yıllık Kürt, Kürt değilim diyecek. Acılı alayla gülümseyip aldı gene. Kürt dağa çıkıyor ben Kürt'üm diye. Öteki saldırıyor değilsin diye. İnsanlar ölüyor, kendini koruyamayan kadınlar, çocuklar ölüyor. Birileri kahraman oluyor, birileri hain oluyor. Gözlerini doktora dikip kaldı bir süre. Böyle mi çözülecek temel sorun? Nasıl çözülecek peki? Kımıldamadan bakıyordu Esme. Bilmiyorum açıkçası dedi isteksizce. Bu sorunun nasıl çözüleceğini bilemiyorum. Bilsem... Doktor da sessizdi. Neyi neresinden başlayıp nasıl anlatacaktı bu kıza şimdi? Çekinerek aldı yavaşça. Önce çözülebilir olduğuna inanmak gerekiyor sorunun dedi. Sorun varsa çözümü de bulunacaktır er geç. İnsanların bozduğunu gene insanlar değiştirecek. Kim yapacak başka? Birbirlerini öldürerek mi? Suskun baktı doktor. Bu kan dökülmesin diye ben nelerimi vermezdim biricik sevgilim. Bir doktora soruyorsun bunu. Ne olmuş? Nazilerin en canavarı doktorlardı. Sessizliği doktor bozdu yavaşça. Doğru söyledin dedi. Her alanda canavarları yaratıyor bu toplum. Olaylara iğrenerek bakan kendince bir doyuma varır belki. Ama bu bireysel davranış en çok o çirkinlikleri yaratanlara kazandırıyor. Esme söze giriyordu ki keser gibi ekledi doktor. İlle de sana karşıymışım gibi alma sözlerimi Esmeciğim. Ben senin yanında olmaya çalışıyorum. Olaylara tek tek bakınca doğru saplıyorsun belki. Ama parça parça algılıyorsun. Sağlıklı sonuca varmak için onların arasındaki bağı, ilintiyi de görmemiz gerekiyor. Görünce ne oluyor? Kahramanlar da oluyor, hainler de ne yapalım ki? Soğuk, sessiz bakıyordu Esme. Ferdane kahraman mı, hain mı? Beklemediği anda yumruk yemiş gibi oldu doktor. Toparlanıp gülümsemeye çalıştı isteksizce. Hiç de iyi bir örnek gibi gelmiyor bana bu. Niye? Ferdane'ye gelinceye kadar akşam olur. Çoktan oldu akşam, karanlık bastı.